Ayrım 14, Titanic, Clive Cussler, sayfa 145. 35. Bölüm. Sandecker arabasını Alexandria Oşinografi Okulu'nun otoparkına bıraktı ve çimlerin üzerinde elektrikli bir golf arabasının yanında duran adama doğru yürüdü. Amiral Sandecker?
Evet.
Tıknaz, saçları dökülmüş adam elini uzattı. Hoş geldiniz amiral diyerek gülümsedi. Ben Dr. Murray Silverstein. Geldiğinize sevindim. Galiba sizin için yararlı olacak bazı şeyler var. Sandecker golf arabasına onun yanına geçip oturdu. Vereceğiniz her türlü bilgi için şimdiden teşekkür ederim doktor. Silverstein arabayı hareket ettirdi ve asfalta çıkıp giderlerken dün geceden beri bir dizi test yaptık diye konuştu. Size matematiksel olarak bir garanti veremem ama sonuçlar oldukça ilginç çıktı.
Sorun var mı?
Elimizde somut bilgiler olmadığı için biraz güçlük çektik kuşkusuz. Örneğin Titanic batarken burnunun hangi yöne dönük olduğu konusunda bilgi yoktu. Sadece böyle bir bilinmeyen bile arama bölgesini 4 mil kare arttırabilir.
Anlamadım. 45 bin tonluk bir çelik yığını olan gibi suyun dibine dimdik inmez mi yani?
Her zaman inmeyebilir. Tahminlerimize göre Titanic suya batarken yaklaşık 78 derecelik bir açıyla burnunu suya verdi. Ve içeriye dolan sular da ona aşağıya doğru 4 ya da 5 millik bir hız kazandırdı. Geminin muazzam kitlesinin neden olduğu momentumu ve dibe vurmadan önce 2,5 mil yol almış olabileceği gerçeğini de hesaba kattık tabii. Sanıyorum ki deniz dibine dikey olarak değil de başlangıçta biraz yatay olarak indi ve sonra dikleşti. Sandecker deniz bilimcisine meraklı gözlerle baktı.
Titanic batarken suya giriş ve iniş derecesini nasıl biliyorsunuz? Kazadan kurtulanların söyledikleri birbirini tutmuyormuş.
Silverstein sağ taraftaki koca bir beton kuleyi gösterdi. Cevaplar bunun içinde amiralim dedi. Arabayı stop etti ve inerlerken gelin benimle diye devam etti. Söylediklerimi size pratik olarak göstereyim. Sandecker onu izledi ve koridordan geçip bir ucunda büyük bir akrilik plastik pencere bulunan geniş bir odaya girdiler. Silverstein amirale yaklaşmasını işaret etti. Pencerenin diğer tarafında bulunan tüplü bir dalgıç onlara el salladı. Silverstein, bu bir derin su tankı amiral diye izah etti. Dış duvarı çelikten yapılmıştır. Yüksekliği 60 metre, çapı da 9 metredir. Dip kısmında tanka giriş çıkış için bir basınç odası vardır ve deneylerimizi değişik derinliklerde yapabilmemiz için de farklı seviyelerde 5 tane hava istasyonu bulunur.
Sandecker yavaşça evet anlıyorum dedi. Burada Titanic'in suyun dibine inişini yapay yollardan tekrarlayabildiniz herhalde.
Silverstein pencerenin altındaki bir kapağı kaldırıp bir telefon çıkardı ve ''Evet, olayın benzerini burada denedik.'' dedi. ''Bakın size göstereyim.'' Ahizeyi dudaklarına götürüp ''Owen, 30 saniye sonra bir deneme yap bakalım.'' diye konuştu.
''Titanic'in bir maketi var mı sizde?''
Silverstein müzeye konabilecek bir maket değil kuşkusuz diyerek gülümsedi. Ama onun genel şekline benzeyen, ağırlık ve su deplasmanını bir orana göre aynen veren dengeli bir model yaptık. Seramikle bu iş mükemmel oluyor doğrusu.
Seramik mi?
Silverstein elini hafifçe yana doğru salladı. Evet, seramik diye devam etti. Metal bir maket için gereken zamanda 20 maket çıkarabiliyoruz bu yöntemle. Sustu ve Sandecker'ı kolundan tutup pencerenin önüne çekti. İşte geliyor, dikkatli izleyin şimdi. Sandecker başını kaldırıp su kulesinin üst tarafına bakınca yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda bir cismin önünde bilyeler olduğu halde ağır ağır dibe doğru indiğini gördü. Makete gemi ayrıntılarını vermemişler, sadece şeklini benzetmişlerdi ve üst kısmında da baca oldukları belli olan 3 tane tüp görülüyordu. Maketin burnu tankın dibine çarparken uzaktan hafif bir ses duyuldu.
Sandecker, maketin şeklindeki bir eksiklik ya da hata sonuçları olumsuz etkilemez mi acaba diye sordu.
Evet, bir hata farklı sonuçlara neden olabilir kuşkusuz. Ama merak etmeyin amiral, hesaplarımızı çok hassas yaptık. Maket iyidir.
Sandecker suyun dibindeki maketi gösterip, Titanic'te 4 baca vardı, sizin modelde 3 tane var dedi.
Silverstein, Titanic suya tam girmeden önce kıç tarafı tamamen dikey olarak havaya kalktı diye açıkladı. Bu sırada birinci bacayı tutan kablolar çok fazla gerilip koptular ve baca da yerinden çıkıp sancak tarafına yıkıldı.
Sandeker başını sallayıp gülümsedi. Kutlarım sizi doktor. Her şeyi iyice düşündüğünüzü bilmem gerekirdi. Özür dilerim.
Üzülmeyin canım. Bunları size gösterebildiğim için çok memnunum.
Silverstein döndü ve baş parmağını yukarıya kaldırıp dalgıca işaret etti. Gemi maketi bir kabloya bağlandı ve yukarıya doğru çıkmaya başladı.
Şimdi testi tekrarlayıp sonuçlara nasıl vardığımızı size açıklayacağım.
Açıklamanıza şu bilyelerle başlayabilirsiniz.
Silverstein gülümsedi. Onlar geminin kazanlarını temsil ediyorlar dedi.
Kazanlar mı? Nasıl yani?
Bu benzetme de iyi oldu. Titanik'in kış tarafı 90 derece havaya kalkınca kazan dairesindeki kazanlar yuvalarından fırlayıp bölmeleri delerek geminin burun bölümüne doğru yuvarlandılar. Verilen bilgilere göre 29 kazan vardı ve bunlar kocaman şeylerdi. Çapları 5 metre, boyları 6 metre kadardı.
Peki ama sizin bilyeler geminin dışına çıkmışlardı.
Evet, yaptığımız hesaplara göre kazanlardan 19 tanesi geminin burnunu delip dışarıya çıkmışlar ve gemiden ayrı olarak dibe oturmuşlar.
Bunu nasıl öğrendiniz peki?
Gemiden ayrılmasalardı tüm kazanların buruna doğru yuvarlanmaları gemiyi burun üstü dimdik olarak suyun dibine götürürdü. Ama geminin batışını kurtarma filikalarından izleyenlerin söylediklerine göre kazanların çıkardıkları korkunç gürültünün kesilmesinden sonra geminin kıç tarafı biraz daha geriye kaymış. Yani 90 derecelik açı bozulmuş. İşte böylece geminin dikey batış durumu ortadan kalktı ve daha önceden bahsettiğim gibi 78 derecelik bir vaziyet aldı.
Bilyeler de bunu doğruluyor mu?
Tamamen doğruluyorlar.
Silverstein telefonu aldı ve "Hazırsan başlayabilirsin Owen" diye konuştu. Telefonu bırakıp amirale döndü ve
"Yukarıdaki Owen Dugan benim yardımcımdır" diye devam etti. "Şu anda maketi tankın kenarında gördüğünüz şu borunun üst kısmına yakın bir yerde suya bırakmaya hazırlanıyordur. Modelin teknesinde belirli noktalarda açılmış noktalardan su girmeye başlayınca geminin burnu suya girecek ve kazanları temsil eden bilyeler de burun tarafına yuvarlanıp yaylı bir delikten dışarıya çıkacaklar.
Birkaç saniye sonra önce bilyeler arkasından da gemi maketi suyun dibine oturdular. Gemi maketi borunun 3,5 metre kadar yakınına oturmuştu. Dalgıç tankın dibine bir işaret koydu ve baş ve işaret parmağı ile 2,5 santimlik bir mesafe gösterdi.
İşte amiralim, şimdiye kadar 110 test yaptık ve maket hiçbirinde de 10 santimlik bir yarı çapın dışına oturmadı.
Sandaker su tankının dibine baktı ve sonra Silverstein'e döndü.
O halde araştırmalarımızı nerede yapmamız gerekiyor sizce? Bizim fizikçilerin hesaplamaları ve tahminlerine göre en iyi başlangıç noktası Safo 1'in korneti bulduğu yerin 1300 metre kadar güneydoğusu olabilir. Ama yine söylüyorum, bunlar sadece tahmin.
Kornetin de bir açıyla düşmediğini nereden biliyorsunuz?
Silverstein gücenmiş gibi onun yüzüne baktı. Benim zekamı küçümsüyorsunuz galiba amiral dedi. Kornetin düşüş ya da batış yolunu iyice hesaplamasaydık bir sonuç alamazdık zaten. Size gelen faturaların içinde Moe'nun dükkanından gelen iki fatura bulacaksınız. Oradan iki kornet satın aldık. Tankta bir dizi test yaptıktan sonra onları alıp Hatteras burnunun 200 mil açığına götürdük. Ve derinliğin 3700 metre olduğu bir yerde denize bıraktık. Sonar verilerini de göstereceğim size. Her iki kornette atıldıkları noktanın iz düşümünün yaklaşık 50 metre yakınında dibe oturdular.
Pekala, hemen gücenmeyin canım. Sizin gönlünüzü almak için galiba bir kasa Robert Mondavi Chardonnay 1984 mahsulü şarap göndermem gerekecek.
Silverstein gülümseyerek ona baktı. 1981 olsun lütfen.
Ağzınızın tadını bildiğinizi hemen anlamıştım zaten.
Bizim gibiler olmasa dünyanın ne tadı kalır değil mi amiral?
Sandaker sesini çıkarmadan pencereye yaklaştı ve Titanik'in tankın dibinde duran maketine baktı. Silverstein de onun yanına geldi.
İnsanı çeken ve heyecanlandıran bir konu bu diye mırıldandı.
Sandaker evet diye başını salladı. İnsan bu Titanik konusuna bulaşınca başka bir şey düşünemez oluyor nedense.
Peki ama bunun nedeni nedir acaba?
Sandaker çünkü bu gemi diğerlerine hiç benzemiyor dedi. Modern tarihin efsanevi bir hazinesi bu gemi. Onun bir fotoğrafı bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Onun tarihini bilmek, birkaç günlük yaşamında onu denizde yöneten mürettebat ve güvertelerinde yürüyen şık insanları düşünmek, insanın hayal gücünü ateşliyor Bay Silverstein. Bu koca gemiyi tekrar su yüzüne çıkarabilecek miyiz acaba? Bunu sadece Tanrı bilir değil mi? Ama her şeye rağmen deneyeceğiz ve başarmaya çalışacağız.
36. Bölüm. Sea Slug isimli su altı aracı dışarıdan bakıldığında aerodinamik şekliyle güzel görünüyordu. Ama Pitt 1.85'lik koca vücuduyla kumanda koltuğuna oturunca kendisini hidrolik borular ve elektrik devreleri arasında sıkışmış gibi hissetti. Gemi 6 metre boyundaydı ve iki ucu yuvarlaklaştırılmış uzunca bir boru biçimindeydi. Parlak sarıya boyanmış aracın baş tarafının her iki yanında ikişerli 4 lomboz vardı. Aracın üzerine de küçük birer radar çanak anteni gibi yerleştirilmiş güçlü iki projektör vardı. Pit kontrollerini tamamladı ve sağında oturan Giordino'ya döndü.
''Bir dalış yapalım mı?''
Giordino dişlerini göstererek sırıttı.
''Tabii, haydi gidelim.'' ''Sen ne diyorsun Rudy?''
Gunn alt lomboz önündeki yerinden başını salladı.
''Ben hazırım.''
Pit mikrofona bir şeyler söyledi ve sonra başını kaldırıp kontrol paneli üstündeki ekranda Modoc'un vincinin su altı aracını bulunduğu yerden alıp yan tarafa götürerek denize bırakışını seyretti. Sea Slug vinçten kurtulunca Pit'in açtığı imla vanalarından su alarak yavaş yavaş dalmaya başladı.
Giordino, yaşam destek sistemi çalışıyor diye konuştu. Dibe varış 1 saat, arama çalışmaları için 10 saat ve su yüzeyine çıkışta 2 saat. Böylece 5 saatlik yedeğimiz kalıyor.
Pit, yedeğimizi de aramada kullanacağız dedi. Giordino durumlarının ciddiyetini çok iyi biliyordu. Bir aksilik olduğu takdirde 3700 metre derinlikte kurtulma şansları yoktu. Oksijen yokluğundan boğulmaktansa hızlı bir ölüm için dua edebilirlerdi. O anda daha geniş bir yaşam alanı olan ve 8 haftalık yaşam destek sistemi bulunan Safo 1'in içinde olmayı istedi. Sea Slug yavaş yavaş karanlık sulara gömülürken arkasına yaslandı ve gemiye komuta eden arkadaşına baktı. Giordino, Pitt'i Kaliforniya'da Newport Beach'in arka taraflarındaki ıssız çiftlik yollarında birlikte bisiklete bindikleri lise yıllarından beri tanırdı. Onu herkesten iyi tanıdığına emindi. Pitt aslında birbirinden tamamen farklı iki kişiliğe sahipti. Bunlardan biri cana yakın, yolundan asla sapmayan, şakadan anlar, kibirli olmayan ve herkesle kolayca dost olan Dirk Pitt idi. Diğer Dirk Pitt ise çok az hata yapan, duygusuz bir makine gibi çalışan ve kendi içine kapanıp kimseyle temas kurmayan bir insandı. Giordino bu iki kişilik arasındaki kapıyı henüz açamamıştı. Giordino başını çevirip derinlik göstergesine baktı. İbre 370 metreyi gösteriyordu. Bir süre sonra 600 metre seviyesini geçtiler ve sürekli karanlık olan bir dünyaya girdiler. Giordino uzanıp minik şalterlerden birini kaldırdı ve dışarıda yanan ışıkların aydınlığındaki manzaraya baktı.
''Ne diyorsun?'' diye sordu. ''İlk denemede onu bulabilecek miyiz acaba?''
Amiral Sandecker'ın gönderdiği bilgisayar bilgileri doğruysa Titanic 110 derecelik yay içinde bir yerlerde ve Kornet'i bulduğumuz noktanın 1200 metre kadar güneydoğusunda olmalı.
Giordino olaycı bir tonla ''Ama ne güzel'' diye söylendi. ''Bu da bizim arama alanımızı daraltıyor öyle mi? Yani pamuk tarlasında bir albino aramak yerine kumsalda bir çivi arayacağız.''
''Gan işte yine başladı bu adam'' diyerek güldü. ''Bunun iyimser olduğunu hiç görmedim ki zaten.''
Pit bir kahkaha attı. ''Boş ver, onu umursamazsak buradan uzaklaşıp gider.''
Giordino suratını astı ve dışarıdaki su dünyasına baktı.
''Ah tabii canım, beni bundan sonraki köşede bırakabilirsiniz.''
Pit kararlı bir ses tonuyla ''Merak etmeyin, gemiyi bulacağız.'' dedi. ''Şimdi saat, evet, 6.40. Sanıyorum öğle yemeğinden önce, yani yaklaşık 11.40'da Titanic'in güvertelerinin üstünde olabiliriz.''
Giordino ters ters onun yüzüne baktı.
Büyük falcı yine konuştu.
Gan biraz iyimserlik kimseye zarar vermez diyerek araya girdi.
Dış kamerayı ayarladı ve spot lambayı yaktı. Projektör bir an içinde milyonlarca planktonu bir ışık seli içinde bırakmıştı.
40 dakikalık bir dalış ve 3000 metre derinliği geçtikten sonra Giordino Modoc'u aradı. Derinlik ve su ısısını bildirdi.
Pencerelerden birinin önünden geçen çirkin bir derin deniz balığı üçünü de şaşırttı. Hayvanın kafasının üstünde minik bir ışık yanıyordu ve parlıyordu.
3800 metre derinlikte deniz yatağını gördüler. Pit motorları çalıştırdı ve irtifa derecesini ayarlayıp Sea Slug'ın inişini durdurdu. Sonra su altı aracını deniz yatağını kaplayan kırmızı çamur örtüsünün biraz üzerinde yavaşça döndürdü. Sea Slug'ın elektrik motorlarının ritmik mırıltıları sessizliği bozmuştu. Pit önce ortama uyum sağlamakta güçlük çekti. Garip bir boşluk içindeymiş gibi hissediyordu kendini. Sonra gözlerini ışıkların aydınlattığı deniz yatağına çevirdi ve uzayıp giden düzlüğe baktı. Görünürde bir yaşam belirtisi yok gibiydi ama öyle olmadığını biliyorlardı. Deniz yatağının çökeltisi üzerinde derin deniz hayvanlarının izleri görülebiliyordu. Derin deniz örümceklerinin, deniz hıyarlarının ya da yıldız balıklarının izleri birkaç dakika önce de bırakılmış olabilirdi, yüzlerce yıl önce de. Giordino parmağını uzatıp, ''Şu güzel yaratığa bakar mısınız?'' dedi. Pit arkadaşının gösterdiği yere bakınca mürekkep balığına benzeyen siyah mavi renkte tuhaf bir hayvan gördü. Hayvanın 8 kolu vardı ve gövdesinin neredeyse 1/3'ünü kaplayan koca koca gözlerle Sea Slug'a bakıyordu. ''Gan, bu bir vampir mürekkep balığı.'' dedi. Giordino sırıttı. ''Sor bakalım, Transilvanya'da akrabaları var mıymış?'' ''Pit, biliyor musun?'' dedi. ''Bu yaratık bana biraz senin şu kız arkadaşını hatırlatıyor.'' Gan fırsatı kaçırmadı. ''Şu tahta göğsüden mi bahsediyorsun yoksa?'' Giordino kıskançlıktan patlayın diye omurdandı. ''O kız bana delice aşık ve babası da her zaman en iyi içkilerden ikram ediyor.'' Pit, evet gördüm senin kaliteli içkilerini diyerek güldü. Old Cesspool Bourbon, Attila Hancine, Tijuana Vodkası gibi saçmalıklar işte. Daha sonraki birkaç saat daha birbirleriyle böyle şakalaştılar. Bunu yapmasalar küçücük geminin içindeki monotonluğu bozamayacaklarını biliyorlardı. Okyanusların derin diplerinde araştırma çalışmaları bazen insanı delirtecek kadar sıkıcı olabiliyordu. Bu monotonluğa dar hacimlerde yaşamanın verdiği sıkıntı, soğuk hava ve yüksek nem oranı da katılınca insanın hata yapıp bir kazaya neden olması işten bile değildi. Sea Slug'ı deniz yatağının hemen 1 metre kadar üzerinden götüren Pit'in kontrolleri kavrayan elleri hiç kımıldamıyordu. Giordino yaşam destek sistemlerini kontrol altında tutarken Ganda sonar ve manyetometreyi izliyordu. Saatler süren planlama çalışması sona ermişti ve şimdi bilinmeyeni aramanın verdiği garip zevki paylaşarak büyük bir ısrar ve sabırla görevlerini yapmanın zamanıydı. ''Pit, galiba önümüzde bazı kaya yığınları var.'' dedi. Giordino pencereden dışarıya baktı. ''Dip çamurunda öylece duruyorlar. Nereden gelmiş olabilir bunlar?'' ''Belki de eski bir yelkenliden atılmış safralardır.'' ''Gan, bence bir buzdağından gelmişlerdir.'' dedi. ''Buzdağları böyle kayaları ve başka cisimleri denizlere taşırlar ve eridiklerinde de bunlar dibe çöküp kalırlar böyle.'' Birden sustu. ''Bir dakika.'' diyerek onlara baktı. ''Sonarda bazı sinyaller alıyorum. İşte manyetometre de yakaladı.'' ''Pit ne taraftan geliyor?'' diye sordu. ''1-3-7 başta.'' Pit 1-3-7 diye tekrarladı. Sea Slug'ı bir uçak gibi hafifçe yatırıp döndürdü ve yeni rotaya girdi. Giordino Gun'ın omzu üzerinden eğilmiş sonar ekranındaki yeşil ışık dairelerine bakıyordu. Küçük parlak bir noktanın titreşimleri görüş alanlarının dışında 300 metre kadar ileride katı bir cismin varlığını işaret ediyordu. Gun sakin bir sesle fazla umutlanmayın dedi. Hedef bir gemi olamayacak kadar küçük sinyaller veriyor. Peki sence ne olabilir? ''Bilemiyorum. Boyu 6-7 metre kadar ve yüksek bir şey. Ne olduğunu söyleyemem. Her şey olabilir.'' ''Pit, Titanik'in kazanlarından biri de olabilir.'' dedi. ''Deniz yatağına düşmüş bir sürü kazan varmış.'' Gun heyecanlı bir sesle ''Haklı olabilirsin.'' dedi. ''1-1-5'ten de aynı sinyalleri alıyorum. İşte bir tane daha. 1-6-0. Bu sonuncunun boyu yaklaşık 20 metre kadar.'' ''Pit, bu da bacalardan biri olabilir.'' dedi. Gun ''Aman tanrım'' diye mırıldandı. ''Burası bir hurdalığı andırıyor.'' Karanlığın ucundaki bulanık bölgede ansızın yuvarlak bir cisim gördüler. Garip ışıkta bir mezar taşı gibi görünüyordu. Bir süre sonra bu kocaman cismin bir kazan olduğunu anladılar. Buhar tüplerinin çevresindeki perçin yerleri bile artık fark edilebiliyordu. Giordino, o günlerde bir ateşçi bulup bu koca kazanı kömürle doldurduğunu düşünebiliyor musun diye mırıldandı. Gun, bir tane daha buldum dedi. Hayır durun, sinyal daha güçlendi. Şimdi boyu geliyor, 30 metre, 60 metre, pit haydi yavrum devam et diye mırıldandı. 150 metre, 200 ve 250 metre, bulduk onu, bulduk onu. Pit ağzı kupkuru olmuştu, hangi başta? Gan 097 diye fısıldadı. Sıyslak hedefe doğru yaklaşırken hiçbiri konuşmadı. Üçünün de yüzleri solmuş, heyecan içinde beklemeye başlamışlardı. Pit'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu ve midesinde büyük bir ağırlık varmış gibiydi. Bir ara denizaltıyı dipteki çamur tabakasına çok fazla yaklaştırmış olduğunu fark etti ve gemiyi biraz daha yükseltti. Acaba ne bulacaklardı? Gemi sağlam olarak duruyor muydu yoksa parçalanmış mıydı bilemiyorlardı. Biraz daha yaklaşınca karanlıklar içinde karşılarına çıkan muazzam gemiyi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar. Şoke olmuşlardı. Giordino, tanrım sen aklımı koru diye mırıldandı. Tam burun bölümüne geldik dostlar. Enkaza 15 metre kadar yaklaştıklarında pit motorları yavaşlattı ve Sea Slug'ı batık geminin bordasına paralel olacak şekilde döndürdü. Titanik'i bu kadar mesafeden ve tam yan taraftan görmek insanı adeta serseme çeviriyordu. Batık gemi yaklaşık 80 yıl sonra bile fazla paslanmamıştı ve temiz görünüyordu. Geminin 270 metre uzunluğundaki siyah boyalı teknesini baştan sona kuşatan altın sarısı bant denizaltının projektörleri altında parıldıyordu. Pit denizaltıyı biraz yükseltti ve 8 ton ağırlığındaki iskele tarafı çıpasını geçip 90 santim boyundaki altın sarı harflerle yazılmış Titanik kelimesinin hizasına çıktılar. Pit büyülenmiş gibiydi. Önündeki mikrofonu aldı ve düğmesine basıp ''Modok, Modok'' diye seslendi. ''Burası Sea Slug, bizi duyuyor musunuz?'' Modok'taki telsiz operatörü hiç vakit geçirmeden cevap verdi. ''Burası Modok Sea Slug, sizi net olarak duyuyoruz, devam edin tamam.'' Pit paraziti azaltmak için sesi biraz daha kıstı. Modok, Numa merkezine Büyük T'yi bulduğumuzu haber verin diye devam etti. Tekrar ediyorum, Büyük T'yi bulduk. Derinlik şu anda 3750 metre. Saat 11.42, tamam. Giordino, 11.42 mi diye bağırdı. Bu kadar da olmaz. Tam 2 dakika eksik söylemişsin. 11.40'da buluruz demiştin. Yeniden doğuş. Titanik simsiyah suların dibinde hareketsiz yatıyordu ve bazı yerlerinde geçirdiği talihsiz kazanın izlerini görmek mümkündü. Bordanın iskele tarafında buzdağıyla çarpışması sonucu meydana gelen yaklaşık 90 metre uzunluğundaki yırtık ve kazanların su hattı altında bordayı delerek denize fırladıkları delikler rahatça görülebiliyordu. Koca geminin enkazı hafifçe iskele tarafına yatmış olarak duruyordu ve baş kasarası hiç görmediği bir limana doğru seyretmek ister gibi güneye dönmüştü. Minik sualtı aracının güçlü ışıkları geminin üzerinde garip şekiller oluşturuyor, uzun teak ağacından güverteleri aydınlatıyordu. Bazıları açık kalmış, bazıları kapalı lombozlar gemi bordası boyunca uzanıyorlardı. Bacalar yerlerinden koptuğu için Titanik şimdi modern aerodinamik bir görünüm almıştı. İlk üç baca tamamen kaybolmuş, büyük ihtimalle geminin batışı sırasında ayrılıp başka bir yere gitmişlerdi. Ama dördüncü baca arka filika güvertesinde duruyordu. Filika güvertesinde küpeşteden sarkan bozuk baca bağlantı kablolarından başka bir zamanlar geminin filikalarını tutan boş velin mataforaları ve birkaç manika görülüyordu. Batık geminin ürkütücü bir güzelliği vardı. Su altı aracındakiler sanki transatlantik yemek salonlarında ya da lüks kameralarında ve eğlence salonlarında yemek yiyen, gülüp konuşan, eğlenen yolcuları mürettebatı görür gibiydiler. Kitaplarla dolu gemi kütüphanesine, seçkin ve zengin erkeklerin pro dumanlarıyla dolu sigara salonlarını hayal ediyorlar ve sanki yüzyılın başlarında moda olan müzik parçalarını çalan gemi orkestrasının müziğini duyabiliyorlardı. Gemide hiç kuşkusuz çeşitli türde yolcu vardı. Birinci mevkide smokinlerini, gece kıyafetlerini giymiş zengin erkek ve kadınlar, onların çocuklarına bakan dadılar, ikinci mevkide orta sınıftan öğretmenler, din adamları, öğrenciler ve yazarlarla benzeri yolcular. Güverte ve kasar altında da büyük ihtimalle İsveç, Rusya ve Yunanistan gibi çeşitli ülkelerden gelmiş çiftçi, marangoz, fırıncı, terzi, madenci gibi yolcular, yani mülteciler seyahat ediyordu. Koca transatlantikte ayrıca gemi subayları, kamarotlar, restoran ve eğlence yerleri hizmetlileriyle kazan dairesi makinistleri de dahil olmak üzere yaklaşık 900 mürettebat olduğu biliniyordu. O kamera kapıları ve lombozların arkasında hiç kuşkusuz servetler yatmaktaydı. Yüzme havuzu, Türk hamamı ve spor salonları acaba ne haldeydi? Yolcu karşılama salonlarındaki halılar hala duruyorlar mıydı? Birinci sınıf yemek salonundaki kristal avizeler ve merdiven başlarındaki büyük saatler sağlam kalmış mıydı? Kaptan Edward J. Smith'in kemiklerini kaptan köşkünün bir köşesinde bulabilecek miydiler? Bu koca gemi enkazı tekrar gün ışığına çıktığında, kuşkusuz çıkabilirse, hangi sırları ortaya çıkaracaktı? Sualtı aracı tüm projektörlerini yakmış, ağır ağır koca gemi enkazının çevresinde dolaşıyordu. Bir ara geminin eğik güvertesinden sıçrayan 60 santim boyunda, zırhla kaplı kafası ve koca gözleriyle korkunç bir görünümü olan fare kuyruklu bir balık denizaltının projektörlerine hiç aldırmadan yüzüp gitti. Bir süre sonra sualtı aracı içindekilerin yüzleri hala pencerelere yapışık olduğu halde birinci sınıf dinlenme salonunun tavanına doğru yükselip oraya mıknatıslı küçük bir elektronik sinyal cihazı bıraktı. Cihazın alçak frekanslı sinyalleri daha sonra yapılacak dalışlarda bir nirengi noktası oluşturacak dalanlara yol gösterecekti. Seaslug daha sonra yukarıya doğru bir dönüş yaptı ve geldiği yöne doğru karanlık sularda oradan uzaklaştı. Titanic karanlık ve soğuk dip sularında yaşayabilen birkaç deniz canlısı dışında yine yalnız kalmıştı. Fakat bir süre sonra şu anda bulunduğu yere birçok derin deniz aracı gelecek, üzerine inen insanlar onun çelik gövdesinde çalışmalar yapacaklardı. Belki de uzun yıllar önce Belfast'taki Harland ve Wolff tersanelerinde olduğu gibi üzerinde çalıştırılan çeşitli aletlerin sesleri deniz dibinde yankılanacaktı. Belki de ondan sonra ve çok uzun yıllar sonra ilk kez limana varabilecekti. Kim bilir? 14. ayrımın sonu. Sayfa 157.